Ayrım 7, Cemile, Orhan Kemal, sayfa 91. 17. Önündeki mangalda ateşli sürülü iki fincanlık cezveye şeker koyan ihtiyar Malik, rafta çıtırdıyla işlemekte olan çalar saate baktı. Gecenin 10'unu gösteriyordu. Demek ki Cemile 4 saattir uykudaydı. Çocuklar daha yarım saat uyuyabilirlerdi. Tam kahveyi koyarken oda kapısı usulcacık açıldı. Koltuğunda telleri at kılından bir çeşit saz olan gustisiyle ihtiyar Muy girdi. Selamün aleyküm Malik ve aleyküm selam diye kalktı. Eski silah arkadaşının elinden gustisini aldı, merdivenin çıkmasına yardım etti. Kendi yerine oturtup kahve kavanozuyla kaşığı önüne koydu. Tam bu sırada pencerenin camında bir şimşek çakmıştı. Kızının gündüz yaptığı uyarıyı hatırlayan ihtiyar Malik, yağmur yağıyor mu diye sordu. Bir bacağı topal, ufacık bir ihtiyar olan Muy'un bir gözü de kördü. Bu gözü sanki oyarak çıkarmışlar ve sanki bu iş yapılırken ihtiyar o kadar bağırmıştı ki yüzü bir çığlık gibi kuruydu. Tek tük atıyor dedi. Hızlı gelecek rahmet, ben toplayayım çamaşırları. İhtiyar Muy, ihtiyar Malik'in hemşerisi, çocukluk arkadaşıydı. Tara Irmağı boyundaki kasabasında birlikte büyümüşler, birlikte silah kullanmaya başlamışlardı. İçtikleri su ayrı giderdi. Yalnız. Malik onu hala o kadar severdi ki onun için kan dökebilir. Bu ihtiyar yaşına Sadriye, Cemile'ye rağmen hapislere girebilirdi. Muy'un bir tek oğlundan başka hiç kimsesi kalmamıştı. O da doğuda uzak, çok uzak bir yerlerde askerdi. Memleketin eşrafından Amir Ağa'nın teşvikiyle Karadağ milletvekili Boşko Boşkoviç'in öldürülmesi üzerine başlayan katliamdan kurtulmak için kaçmadan önce Malik ve Muy ismi Sırplar üzerinde yıldırım etkisi yapardı. O kadar ki Malik ve arkadaşlarının korkusu yalnız Hristiyanların değil Müslümanların da içlerinde sarsıntılar yaratırdı. Yağmurlu fırtınalı gecelerde uğuldayan rüzgarın içinde nal sesleri duyulurdu. Dehşetle büyüyen gözleriyle kasaba çocukları yorganlarının altına saklanır, geceyi ürpertiyle dinlerlerdi. Kasabanın Hristiyan mahallelerinde çığlıklar kopar, kapılar çarpılır, bir yerlerde bir takım tahtalar çatırdar, tüfekler patlar, sonra gecenin zifiri karanlığında kızıl dilleriyle yalayan alevler yükselirdi. Ertesi gün kasaba korkuyla öğrenirdi ki Malik ve Muy çetesi kaptan falan ve filanın kanlı kesik başlarıyla dört nala çekilmişler. Aradan çok geçmezdi, gene şimşekli, yıldırımlı, fırtınalı bir gece kasabanın bozuk parkelerinde dört nala attılar gelirdi. Bu sefer Müslüman mahallelerinde kadınlarla çocukların çığlıkları yükselir, kapılar kırılır ve alınmış bir öcün ılık dumanı tüten kanlı kesik başlar terkilere bağlanıp rüzgar gibi gidilirdi. Cami ve kilisenin hatırı için işlenen cinayetlerin haddi hesabı yoktu. Bir gece bir ormanda pusuya düşürülmüşlerdi. 30 tüfeğin ağzından çıkıp geceyi 30 yerinden yakan kurşunlar, o sıra bir kenarda su dökmekte olan Malik'e değmemiş, 5 arkadaşı ölmüş, Muy da bacağından yaralanmıştı. Tara ırmağının kenarındaydılar. Sağ kalanlar ırmağa atlamışlar, yüze yüze aşağıya gitmişler, oradan da karaya vurmuşlardı. İhtiyar Muy'un bacağı o gün bugün sakat kalmıştı. Milletvekili Boşkoviç'in öldürüldüğü günün ertesi gece Malik, rüyasında kendi kesik başını gördü, ürktü. Müslüman halkın türkülerinde ismi geçen bu cesur adam korktu. Ani bir kararla malını mülkünü bırakıp karısını ve çocuklarını toplayıp Türkiye'ye göç etti. Muy da karısı ve çocuklarıyla beraberindeydi. İstanbul limanında birkaç parça mücevherle ayak basan kalabalık iki ailenin elindeki avucundakiler şaşılacak bir hızla eriyiverince Malik de Muy hayatlarında ilk defa geçim derdi diye bir şey olduğunu öğrendiler. İki erkek ekmek kavgasına atıldı, olmadı. Ata binmek, silah kullanmak, pusu kurup kelle biçmekten başkasını bilmiyorlardı. Şehir ise bundan anlamıyordu. Fabrikaları ve pamuk tarlalarıyla ünlü bu Güney Anadolu şehrine göçüldü. Ne yapılsa boş. Beceriksiz derebey torunları elleri böğürlerinde kaldılar. O zaman tarihlerinin denemek sırası kadınlara geldi. O kadınlar ki dalları yerlere değen koyu gölgeli meyve bahçelerinde gülüp türkü söylemek, süslenip salına salına dolaşmaktan başkasına alışmamış, rahatlıktan semirmiş kadınlardı. Fabrikaların pamuk tozlu yüklü, kola kokulu, rutubetli havasında hızla kuruyup çirkinleşmeye başladılar. Gün geldi ellerinde mendil, küt küt öksürerek İki iyilikten birini dilediler. Daha sonraları kadınlar toprağa verildi, çocuklar fabrikalara. Çok geçmeden Muy'un büyük kızı bir çingene çalgıcının peşine takılıp gitti. Küçüğe gelince bu sessiz, akıllı bir kızdı. Çok da güzeldi. Paydoslarda peşine delikanlılar düşerdi. Düşerdi de o hiçbirine yüz vermezdi. Bir gece yarısı saat 12'den sonra fırtına, yağmur, yer yerinden oynarken Muy'un kızı kendi kendine sokularak mahallenin dar sokaklarında yapayalnız işten geliyordu ki önüne bir takım insanlar çıktı. Kızın ağzını sıkıca kapayıp köşede bekleyen eski bir Ford'a sokup uzaklaştılar. Gidiş o gidiş. Yemek içmekten kesilen Muy haftalarca çılgına döndü. Sokaklarda yarı deli dolaştı durdu. Neden sonra bir gün bir çoban bağırsaklarını köpeklerin çekiştirdiği başı taşla ezilmiş bir cesetten söz açınca her şey anlaşıldı. İhtiyar Muy o gün bugün yarı delidir. Gustis'i sürekli koltuğunun altında, canı istediği zaman çalar, söyler, ağlar. İhtiyar Malik bir kucak çamaşırla döndü. Rahmet hızlanıyor dedi. Çamaşırları odanın bir köşesine bıraktı. Cezve ateşe tekrar sürüldü. Sigaralar yakıldı. Oda sıcaktı. Sadri'nin horultusunu dinliyorlardı. İhtiyar Malik'in kafasında o çocukları, daima çocukları. Bu çocukları fabrikaya yem olmaktan kurtarmak lazım geldiğine inanıyor. Geç kalmış gibi bir huzursuzluk duyuyordu. Aksi halde İzzet Usta'nın söylediği gibi dokuma ustası günün birinde biçimsiz bir iş yapar, oğlanı döver, dövdürür. Muy'a baktı, hafif hafif sallanıyordu. Onu tetkik etmeye başladı. Ya günün birinde Cemile'yi de Muy'un kızı gibi kaçırırlarsa? Bu dünya öyle bir dünyaydı ki. Bir ara Muy'la göz göze geldiler, bakışlarıyla konuşuyorlardı. Yukarıdan dokumacı Musa'nın kaba öksürüğü duyuldu. Bir şeyler sayıkladı, bir yandan bir yana döndü. Tam bu sırada Cemile de sayıklamıştı. Kurban olayım, götür şunu, babam duyacak. İki ihtiyar şüpheyle tekrar bakıştılar. Çocuklarının başında bir tehlikenin dolaştığını birdenbire öyle kanaat getirmişti ki, korkuyorum, korkuyorum Muy, içim titriyor. Bu çocukların başında bir şeyler dolaşıyor, benden saklıyorlar, benden sakladıkları bir şey var. Yok canım, sana öyle geliyor, hiçbir şey yoktur Allah'ın izniyle. Bilmem, korkuyorum. Onlar işe gitti mi ben de uyku arama. 12 saat, tam 12 saat dakikaları sayarım. Bir haber geliverecekmiş gibi oluyor, acı bir haber, bir ölüm, bir kaza haberi. Ne bileyim ben, uğursuz bir haber gelecekmiş gibi oluyor, korkuyorum. Üzme kendini, hiçbir şey olmaz. Okuyorum, üflüyorum, namazda onlar için dua ediyorum. Ama gene de hiçbir şey olmaz inşallah. Gözleri mangaldaki ateşe daldı. Sadri'nin gündüz sayıkladıklarını hatırladı. İzzet Usta'nın sözlerini. O fellah dedi, oğlumu sıkıştırıyormuş. Belki de dövüyor. Bana bu yaştan sonra kan döktürecekler. Gözleri vahşi vahşi parladı. Allah'ın bir isim hakkı için Muy, çocuklarımın kılına dokunanını sökerim ciğerini. İhtiyar Muy ürktü. Karşısında yıllarca öncenin malikini bulmuştu birdenbire. Yüreğinde bir değişme, içinde bir kımıltı oldu. Derken bir yükselme, bir heyecan. Yanı başında guslisini aldı. Gözleri arkadaşı Malik'in hala korkunçluğunu kaybetmeyen yüzünde başladı çalmaya. Ses gittikçe hızlanarak odayı kapladı, doldurdu. Taştı, yukarıya, yanlara, bütün avluya, daha sonra işçi mahallesine yayıldı. Lambanın sarı ışığında parlayan ıslak kirpikleriyle Muy gene kendinden geçmişti. Artık memlekettedir. Besiden çatlayacak hale gelmiş beygirlerin üzerinde dimdiktirler. Kasaba halkının anlattıklarını hınçla dinlerken avurtları hırstan titremektedir. Kesilen kellelerin hayali gözlerinde canlanır. Kuvvetli ayaklarıyla yeri eşeleyen beygirler sabırsızdır ve ani olarak atlarını mahmuzlayıp karanlığa dalarlar. Gusti sesinde kin, alınmamış öç vardı. Gusti sesinde hasret. Gusti sesinde yitirilmiş sevgilere hazin bir sesleniş vardı. Gusti sesinde. Kapının usulcacık açılıp içeriye birkaç kişinin girdiğini fark etmediler. Sonra birkaç kişi, daha sonra oda doldu taştı. İhtiyar Muy çalıyordu. Gusli o harikulade sesiyle ormanlardan, derelerden, çaylardan, ay ışıklarından, sevgililerden, hasretten bahsediyordu. Gusli haykırıyor, inliyor, dişlerini gıcırdatıyor, yas tutup neşeleniyordu. Gusli'de güneş, gece fırtına, borak, kar vardı. Gusli'de dün vardı, bugün vardı. Gusli'de keder, ızdırap, Gusli'de sefalet vardı. Kuvvetli rüzgarın savurduğu yağmur pencerenin camını alabildiğince kamçılarken, gecenin 10:30'unda ihtiyar Muy'un Gusti'sini artık bütün bir mahalle dinliyordu. Mahalle safi kulak kesilmişti. Mahalle etten, kemikten az sonra düşecekleri çamurlu yolların dehşetinden sıyrılmış, antenlerini germiş, muyungus sesini dinliyor, mahalle ağlıyordu. Tam bu sırada mahallenin bütün çalar saatleri birden çalmaya başlayınca muyungus sesi sustu. Mahallede bir kendine geliş, bir kımıldanma oldu. Karanlık camlarda ışıklar yanmaya başladı. Mahallede insan sesleri çoğaldı. İhtiyar Malik odayı dolduranların arasındaki İzzet Usta'yı biraz geç fark ederek yukarı çıkmasını söyledi. O hayır, gidip yatacağım. Çok güzel çalıyorsun Muya amca. Fevkalade çalıyorsun. Yaşa, ellerine sağlık, var ol dedi. İhtiyar Muya duymadı. Hala heyecanlı İzzet Usta odasına döndü. İhtiyar Malik ilk önce oğlunu dürttü. Sadro, oo Sadro. Oğlanın uykusu çok ağırdı. Anlaşılmayan bir şeyler mırıldandı. Sadro, oo Sadro. Sade bir yandan öbür yana döndü. Cemile uyanmıştı, yataktan fırladı. Siyah önlüğünü çabucak giydi, başörtüsünü aldı. Mangalın bir kenarında çaydanlık kaynamaktaydı. Cemile sofra bezini yere serdi, ekmeği dilimledi, bardaklara şeker koydu. Çok zor uyanan Sadri zorla kalktı, gerindi, esnedi, tekrar esnedi. Sonra çoraplarını giydi, gözlerini ovaladı. Sofraya geldi. Cemile, uyan artık be dedi. Sadri ters ters baktı. Yukarıdan tavan vırıldı. Musa'nın sesi duyuldu. Uyandı mı koca oğlan? Kimse cevap vermedi. Cemile homurdandı, kaşları çatıldı. İki kardeş ekmek, çay ve kara zeytinden ibaret yiyeceklerini isteksizce yiyorlardı. Cemile Sadri'ye nazaran daha iştahlı görünüyordu. Bir sıra bembeyaz dişleriyle ekmeği ısırıyor, ağzına bir zeytin attıktan sonra sıcak çayı höpürtüyle yudumluyordu. Sadri birinci bardağı bitirmeden Cemile ikinciyi de yuvarlamış, sofra bezinin kenarıyla ağzını silerek çekilmişti. Sadri de çayını bitirmişti ki gene yukarıdan tavan vuruldu. Koca oğlan, hazır mısın? Hazırım Musa, hazırım. Merdiveni indi, postallarını giydi. İşçi mahallesi iş başına hazırlanıyordu. Sadri kapıyı açtı, soğuk bir rüzgar odaya doldu, avluya kuvvetli bir yağmur inmekteydi. Avlunun sağlı sollu kapıları açılıp kapandıkça zifiri karanlığa sarı sarı ışık parçaları vuruyor, çamurlar aydınlanıyordu. Cemile de beyaz keten lastiklerini giyip ağabeyinin ardından çıktı. Babaları elinde lamba kapıdan ışık tutuyordu. Musa'ların yağmur almayan sofralarının altında avlunun kadın, erkek, çocuk işçileri birikiyordu. Biriken kalabalık uğultulu ve sabırsızdı. Birisi, hazır mıyız diye sordu. Hazırız, hazırız sesleri yükseldi. Musa, uygun adım marş dedi. Sicim gibi inen yağmurun altında kadınlı erkekli, çocuklu işçi kalabalığı avlu kapısına doğru yürüdü. Hala ışık tutmakta olan ihtiyar Malik, Allah vidao kuvvet, Allah kuvvet versin dedi boşnakça. Dışarı çıkıldı. Başka avlardan gelen kalabalıkla dakikadan dakikaya büyüyerek yola devam edildi. Acı Poyraz kuvvetle esiyordu. Erkekler önden yürüyordu. Beyaz başörtülü kalabalığı halindeki kadınlar peşlerinden. Eğri büğrü sokaklarda çamurlara bata çıka gidilirken inceli kalınlı sesler, gülmeler, haykırışlar yükseliyordu. Kaypaklaşmış bir tümsekten inilirken bazen ayaklar kayıyor, yuvarlananlar oluyordu. O zaman çüğüşler, ohalar yükseliyordu, kahkahalar atılıyordu. Cemile en arkadaydı. Bir yanında Halime, bir yanında Güllü. Cemile, ne oldu soyka kız diye sordu. Güllü, kim dedi. Kara kız. Bilmem, ağabeyimin orada zıbardıydı. Bir bahçenin kenarından geçiyorlardı. Sağ yanları su dolu bir hendekti. Daracık yolda birerli kolla gidiyorlardı. Islak toprak ayaklarının altında kayıyordu. Cemile Güllü'nün arkasındaydı. Halime de Cemile'nin arkasında. Birden Cemile'nin ayağı kaydı. Sağındaki hendeğe dirseğinin kadar battı. Bu o kadar ani olmuştu ki hendeğe yem vermesiyle kalkması bir oldu. Sırılsıklandı. Bir erkek gibi sövdü. Allah kahretsin böyle hayatı. Kahretsin. Amin dediler. Cemile ellerini siyah önlüğünün eteğiyle sildi. 20 metre sonra mahallenin bozuk yolu bitiyor. Geniş bir meydanlıktan sonra parke cadde başlıyordu. Su birikintileriyle vıcık vıcık meydanı geçtiler. Mahalle çocukları yazın burada futbol oynar, kumarcılar barbut atar, üç kağıtçılar kağıt açar, şeker kamışı sorulur, çikolata kartları üzerinde numaralarla mektep çocukları bir çeşit kumar oynarlardı. Meydanlığa tam çıkmışlardı, öyle kuvvetli, öyle acı bir Poyraz'la karşılaştılar ki ahlar yükseldi. Cemile ıslak üstü başı içinde donuyordu. Allah ya Rabbi diye bağırdı. Erkekler cevap verdiler. Allah de kızım, Allah de ki bahtın açılsın. Bir başkası, ayıp ayıp, demir gibi işçilersiniz. Soğukta üşünür mü dedi. dokumacı Musa. Çocuklar bu soğuk neden biliyor musunuz diye sordu. Neden? Sıcak olmadığından. Laf söyledi bal kabağı. Musa sövdü. Birisi ağzıyla zor çekti kaçtı. Musa kovaladı. Çamurların içinde bir kovalamaca başlamıştı. Gülüşmeler, kahkahalar, eheyler. Ehey ve kahkahaların çılgın bir hal aldığı sıra çamurlu yol bitmek üzereydi. Sokaktaki karanlık sokakta motoru çalışan bir otomobil sesi işitildi. Arkasından kuvvetli bir ıslık, ehey ve kahkahalar dindi. Islık tekrarlanınca Musa, o ne diye kendi kendine sordu. Sadri, Cemile diye seslendi. Cemile Halime ile Güldün'ün arasındaydı. Arkadaşlarının kollarını sımsıkı tutmuştu. Burada mı ağabey? Tekrar çalışan motor sesi birdenbire hızlandı ve geceyi kaplandı. Sadri tekrar, Cemile dedi. Buradayım ağabey. Üçüncü ıslıktan sonra motorun homurtusu daha arttı ve 1927 model siyah bir Ford önlerinden ağır ağır geçti. İşçiler durmuşlardı. Ford'un geçmesini beklediler. Ama Ford geçip gideceğine durdu. İşçilerin gireceği sokağı boylu boyunca kapadı. Musa, ne olacak dedi. Arabadan sinirli bir cevap verdi. Anayın dili olacak. Senin anayın dili olacak. Lan kes, inersem Allah'ını şaşırırım ha. Camgöz Sadık'ın sesini tanıyan Sadri hemen Cemil'in yanına geldi. Korkuyor musun? Korkmuyorum. Kimden korkacakmışım? Güllü, titriyorsun ama dedi. Öfkemden, akıl diyor. Yürü bacım yürü dedi Halime. Arabanın arkasından zorla geçtiler. Geride kalan Musa'nın öfkesi ve öfkeli sesi işitilmekteydi. Cemile Allah vere de kavga etmese Musa dedi. Sadri sen yürü hele diye arkasından itti. Cemile kızdı. Yürüyorum ya ne itiyorsun? Başlama gene. Başlarım tabii. Adam bize arka çıkıyor. Düşünmeyeyim mi? Yahu bütün arkadaşlar yanında onu yalnız bırakırlar mı? Ford arkalarından ağır ağır geliyordu. Adımlarını açtılar. Sadri'nin yanına sokulan Musa. Çıkıyorsun ya dedi. Sadri geriledi. Camgöz Sadık'tı değil mi? Tabii. Ötekiler kimdi? Karanlıkta tanıyamadım. Lakin Camgöz Sadık'ı iyice tanıdım. Ah o babama ne diyeyim? Niye? Niyesi var mı yahu? Belki hadibe olsun bitsin. Tabii canım durduğu hata. Biz olmasaydık sağlama kaçıracaklardı. Sağlama. Sana bir şey diyeyim mi Sadri? Ben katiple konuşacağım. Ne dersin? Ne diyeceksin? Arkadaş diyeceğim. Adamını gönder, kızı istet. Elini çabuk tut. Evet, kaçıracaklar diyeceğim. Sadri cevap vermedi. Gecenin içinden fabrikanın iniltili sesi geliyordu. Musa, konuşacağım arkadaş diye kesinlikle tekrarladı. Bugün kaçırmadılarsa yarın kaçırırlar. Yarın kaçıramazlarsa öbür gün. Muyun kızını biliyor musun? Ben konuşurum. Bitsin gitsin. Düğünlerinde bari kana kana bir rakı içerim. Tatsız tatsız gülen Sadri. Ben dünden razıyım arkadaş. Bana göre hava hoş. Onun yüzünden her gün itten köpekten bir araba laf işliyorum. Ne mecburiyetim var? Öyle değil mi ama? Son köşeyi dönünce ışıklar içinde fabrika göründü. Karanlık gibi uzanan kalın bacasından savrulan dumanları acı poyraz parçalayıp dağıtıyordu. 7. ayrımın sonu sayfa 101.